Ayrım 8.
Ancak ağırlıkları hemen hemen aynıydı. Halpaziti de bugün buna benzer bir şey söyledi ama açlıktan ölmeye niyetim yok. Pudu hep adam, başkası bana acımıyor zaten. Dalgın bir şekilde birasından bir yudum aldı. Abamuva bir an Valvasiti'nin sesinde iki elma için duyulan şükran duygularından fazlasını hissetti. Ama bu onu ilgilendirmezdi. Ayrıca buraya başka bir şey için gelmişti. Bir şeyler bulabildin mi? Kuşkulandığın biri var mı? Biri mi? Keşke öyle olsaydı. Sayı giderek çoğalıyor. Meyhaneci Yama, Abavuma'nın birasını getirdi. O gittikten sonra Valvasiti devam etti. Magallo'nun kent kayasından düştüğü söylentisini duymuşsundur. Abamuva, Valvasiti'nin sözünü kesmemek için onaylarcasına hafifçe başını salladı. Bu doğru sayılır. Alttaki düzlükte kan izleri buldum. Kanayan ayağının bıraktığı izler olmalı. Fıçı da kafasına orada geçirilmiş. Ölüm nedeni ise fıçının içindeyken uçurumdan aşağı yuvarlanıp yere çarpınca boynunu kırması olmalı. Sanırım tüm bunlar dün akşam yaşanmış. Peki onun niçin nöbetçiler değil de mutarki bulmuş? Dikili taşların arasına düştüğünden. Abamuva tedirgin bir şekilde ona baktı ancak Valvasiti onu rahatlatmak için elini koluna koydu. Halpaziti arınma törenini bitirdi bile. Onun için tehlike yok. Sedir ağacı ülkelerinde uygulanan, gün ışığında bile yürütülebilen bir arınma yöntemini biliyor. Baş yazıcı arkadaşının kolunu bıraktı. Ancak Magallo'nun yanlışlıkla mı yoksa birisi tarafından itilerek mi aşağıya yuvarlandığını henüz çözemedim. Yani bir cinayet mi yoksa kaza mı olduğunu bilmiyoruz diye özetledi Abamova. Ama başını fıçıyı geçiren kişinin onun ölümünden sorumlu olduğu da inanıyorum. Valvasiti de başıyla onayladı ve masanın tam ortasında duran kandili biraz kenara itti. Ya da kişiler diye ekledi Abamova. Lallupiyalılar ve kaba şakaları aklına geldi mi hiç? Elbette ilk aklıma gelen onlardı. Alalimi de zaten Magallo'nun etrafını sardıklarına tanık olmuş. Ama daha sonra başka bir yöne gittiklerini görmüş. Kent kayası yakınlarında onları gören olmamış. Haklarında bu söylentiyi yayan Uratar Hunta dahil. Ayrıca işlerine en büyük olanını sorguya çektim. Ona inandım çünkü yanıtları netti ve korkudan eser yoktu. Bir şeyleri gizleyebilecek kadar kurnaz biri değil. Pek bir şey bilmiyor. İçlerinden birinin gece vakti yine de gizlice kent kayasına gidip gitmediği konusunda yemin veremiyor tabii. Ama o zaman Magallo'nun uzun süre orada kalmış olması gerek çünkü güneş battıktan hemen sonra oraya gitmiş. Abamuva araya girdi. Taşçı kayasındaki saldırı neyin nesiydi? Valvasiti sırıttı. Sanırım bu gerçekten bir kazaydı. O gençlerden biri kayadan aşağıya işemek gibi salakça bir fikre kapılmış. Onu iten olmamış, kimseyi de görmemiş, sadece arkasında bir hışırtı duymuş. Bu belki de bir köpekti, korkunca da arkaya doğru sendelemiş ve içkiyi fazla kaçırmanın da etkisiyle dengesini koruyamayıp aşağıya düşmüş olmalı. Ayrıca yaraları da o kadar önemli değil, çok emin değilim ama bana en mantıklı gelen açıklama bu. Haklı olabilirsin diye onayladı Amavuva. Uratar Hunta ne olacak? Tüm şüpheleri hemen Lallupiyalılara yöneltmesi beni işkilendirdi. Yoksa dikkati kasıtlı olarak mı onlara çekmek istiyor? Bu hiç aklıma gelmemişti kella. Bu son sözcüğü neredeyse bağırarak söylemişti Valvasiti. Abamuva şaşırarak ona baktı. Evet, biraz önce Magallo'nun karısına uğradım. Dediğine göre güneş batınca birisi gelip kellanın Magallo'yu hemen kent kayasına çağırdığını iletmiş. Kella ve Urhi Teşup. Abamuva elini çenesine dayadı. Ama bu Hattuşili'ye karşı bir komplo anlamına gelir. Başrahip Hattuşili'nin tahta geçmesine asla razı olmadı. Ama tek başına bir şey yapabilecek kadar cesur değil. Kantuzili mi acaba? Uratar Hunta'nın babası kadar kraldan nefret eden kimse yoktur. Valvasiti kupasındakini bitirdi. Ama bununla neye ulaşacaklar? Kantuzili zaferinin tadını çıkaramayacak kadar yaşlı. Kella da bu işten zararlı çıkar. Hattuşili gibi çok sayıda yeni tapınak yaptıran başka bir kral bulamaz. Tamam, Kella onun tahta geçmesini yasaların ihlali olarak görüyor ama bedel ödetmek için bunu yapar mı? Kella bile bu kadar tutucu olamaz. Ayrıca Hattuşili ya da Urhi Teşup'tan başka bir kral da hiç hesapta yok. Başını salladı ve ne düşüneceğini bilemez bir şekilde boşalmış olan kupasını dudaklarına götürdü. Dur biraz, bir de meçhul kişimiz var. Boş olan komşu masaya doğru uzandı, oradaki kandili aldı ve Abamuva'nın yanına koydu. Ulak Magallo'nun karısı onu görmemiş. Belki de sadece Kella'nın gönderdiğini söyleyen biridir. Rahibe Magallo'yu çağırmak için ulak gönderip göndermediğini soracaktım ama onu yakalayamadım. Çok önemli de olsa bayram kutlamalarını bozamazdım ya. Belki onu yarın daha rahat yakalayabiliriz. Eğer hiçbir şeyden haberi yoksa hiç yol almadık demektir. O zaman kendini ulak olarak tanıtıp Magallo'yu kent kayasına çağırarak tuzağa düşürenin kim olduğunu bulmamız gerek. Valvasiti çok iyi tanıdığı bir kokuyu duyumsadı. Şaşırarak başını kaldırdı. Meyhaneci hala dumanları tüten mercimek yemeğiyle dolu derin kabı başyazıcının önüne koydu. ''Sıcak yemeğin kalmadığını söylemiştim, büyü mü yaptın?'' Meyhaneci gevrek gevrek güldü. ''Sadece peynir ve ekmek kaldığını söyleyince o kadar mutsuz göründünüz ki efendim, köpek maskelilerin yemeği aklıma geldi.'' Takdirle başını salladı Valvaziti. ''Önce vermek istemediler,'' diye devam etti meyhaneci övünerek. ''Çok iyi bir fiyat verdiğim halde. Ama bunu senin için istediğimi söyleyince para bile almadılar.'' ''Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Mercimeği çok severim. Bu benim için tam bir şölen yemeği oldu.'' Sevinç içinde aydınlanmıştı Valvaziti'nin yüzü. ''Bir kupa sesar daha.'' Her ikisi de başlarıyla onaylayınca müşterileri kadar mutlu bir meyhaneci ayrıldı oradan. En büyük zevki müşterilerini hoşnut etmekti. Valvaziti tabağının üstüne eğildi. Buğday ezmeli, içinde kızarmış büyük ve yağlı domuz etlerinin bulunduğu mercimek yemeği. Bu sefer yemeği koklamakla zaman yitirmedi. Alelacele 4 kaşık yemek yedi. Gün daha neler gösterecek bilinmezdi. Abamuva gülümseyerek arkadaşını izliyordu. Sonunda dayanamadı. ''Aklından çıkmayan bir şey daha var. Zuvabbi. Bugün niye ortalıkta görünmedi? Ömrünün en büyük diplomatik görevini üstlenmişti.'' Valvaziti yanıt vermeden önce aceleyle ağzına 1 kaşık yemek daha götürdü. ''Bu gerçekten tuhaf. Sevgilisinin yanında değil, en azından bizim tanıdığımız sevgilisine değil. Başka bir sevgilisi daha mı var acaba?'' ''Onun yanında zamanı unuttu. Şimdi de ortalıkta görünmeye utanıyor mu dersin?'' Elindeki kaşığı havada sallayıp duruyordu konuşurken. ''Gerçi bu pek onun tarzı değil ya. Her neyse, bugün yaşanan sorunlardan sonra bu beni ilgilendirmiyor artık. Mayria Tutlu'dan gayet memnun.'' Abamova bir şey söyleyecek olduysa da Valvaziti kaşığını bir mızrak gibi ona doğrulttu ve konuşturmadı. ''Boş ver. Bugün bir de Zuvabbi'nin sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum. Bayram sonrasına kadar zamanı var. Şimdi rahat rahat yemeğimi yemek istiyorum.'' Abamova anlayışla gülümsedi. Meyhaneci biralarını tazeledi. ''Konuğumuzu bir hayli etkiledin. Mayria'nın gözü hep sendeydi.'' Hattuşili gülüyordu. Karısının badem gözlerine derin derin baktı. ''Sana hayran kaldığına göre eve gidince de duyduğu hayranlığı rapor edecektir. Korkarım sonunda Ramses'in aklına bir Hitit kralının dul karısıyla evlenmeyi getirecek ve bana savaş açmasına neden olacak.'' Hattuşili ve Puduhepa özel dairelerinin bulunduğu sarayın teras katındaydılar. Tüm kenti ve boğazı içine alan nefes kesici manzarasıyla teras katı, kral kalesinin en kuzeyinde ve en yüksek noktasında bulunuyordu. Kral ve kraliçe tüm nöbetçileri ve hizmetkarları göndermişti. Çift birinci bayram gününden sonraki sessizliğin tadını çıkarıyordu. Puduhepa korkulukları süsleyen yuvarlak burçlardan birine yaslandı. ''Yok canım, savaştan sonra buraya Mısırlı bir ikinci eşin taşınması olasılığı daha büyük. Ama ben buna kesin olarak karşıyım. Nefertari'nin güzelliği de dillere destan doğrusu.'' İkisi de yeni yetmeler gibi kikirdediler. Bu çok sevdikleri bir oyundu. Gerçekle de hiçbir ilgisi yoktu. Hiçbir büyük kralın eşi ikinci eş olarak yabancı bir ülkeye gelin gitmezdi. Hiçbir Mısırlı, hiçbir Hititli kadın, Puduhepa gibi bir kadın ise hiç değil. ''Beni hiçbir zaman alamaz. Lütfen ona tek şansını yumuşak bir dille, lütfen, lütfen diye yalvarmak olduğunu söyle. Belki o zaman üçüncü doğan bir prensese layık olup olmadığını düşünebiliriz. Ama sadece çok, çok uzun durmaya söz verirse.'' Hattuşili bu oyunu sürdüremeyecek kadar gergindi. ''Bir kere doğru dürüst ilişkilere ihtiyacımız var.'' diye içini çekti. ''Tüm bu yedek adamlarla yabancıların karşısında yeterince itibar kazanamamışımdır herhalde. Bana karşı bir komplo hazırlanmasından endişe ediyorum.'' ''Olmayan düşmanlar görüyorsun. Her şey yolunda gitmiyor mu? Herkes çok etkilendi ve memnun. Yani senden ve düzenlediğin kutlamalardan. İstediğin etkiyi sağladın. Kaygılanmamıza hiç gerek yok. Magallo'nun ölümü de sanırım sadece bir rastlantı. Bunda bir komplo kokusu almıyorum.'' Son sözleri gerçeğe pek uymuyordu. Puduhepa olayın başından beri tedirgindi. Zuvabbi'nin hala ortaya çıkmamasından da rahatsızlık duyuyordu. Bazı zaafları vardı ama hiç bu kadar sorumsuz davranmamıştı. Ama bunlarla Hattuşili'nin sinirlerini bozup onu uykusuz bırakmak istemiyordu. Dinlendiğinde çok daha iyi bir diplomat oluyordu. Onun için ilgisini başka bir yöne çekmeye yeledi. ''Beni hala seviyor musun? Yemekten beri bir kez olsun öpmedin beni.'' Hattuşili bir suçlu edasıyla çok sevdiği o bedeni kavradı ve ihmalini fazlasıyla telafi etti. ''Ramses için üçüncü doğan prensese gelince,'' diye fısıldadı Puduhepa ağzı bir an için serbest kalınca, ''ilk doğanımız Tuthalia'nın sadece 2 kız kardeşi var. Şimdiden tedbirimizi alsak?'' ''Akıllıca bir teklif. Tavsiyene boyun eğiyorum.'' Valvasiti son mercimeği de tabağından kazıdıktan sonra mutlu bir şekilde eliyle karnını ovaladı. Şimdi çok daha iyi hissediyorum kendimi. Öne eğildi ve düşünceli bir şekilde iki kandille oynadı. Sonra şöyle dedi. Az önce söylediğim gibi gereğinden çok zanlı var ortada. Daha doğrusu sanki her soru beraberinde yeni sorular getiriyor. Listem daha bitmedi. Masturi bu sabah bir rastlantı sonucu Kubanta ile Kuranta arasında geçen bir konuşmaya tanık olmuş. Kurunta, Hattuşili'nin Asurlulara mihmandarlık yapma görevini daha yüksek bir rütbeye sahip olmasına karşın kendisine değil de Benteşina'ya verilmesine köpürmüş. Bu onu kızdırmış olabilir ancak Magallo'nun ölümüyle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Kurunta bu görevin kendisine verileceğinden çok emin gibiydi. Sanki yedek bir adama gerek duyulacağını biliyordu. Evet, sanki bu durumun ortaya çıkmasını kendi sağlamış gibiydi. Bunun için zamanı da vardı. Bir gün önceden gelmişti. Ancak kent kayasında görülüp görülmediğini henüz soruşturamadım. Bu çok önemli. Abamuva sessizce dişlerin arasından ıslık çaldı. İşte şimdi ciddi bir tehlike sezinliyorum. Kurunta sadece onursal bir görevin peşinde değildir şüphesiz. Daha çok da Asurlularla ilişkiye geçmeyi hedefliyordur. Hattuşili demir tahtını yitirirse Kurunta Mutavalli'nin daha genç ve enerjik oğlu olarak yabancı ülkeler için Urhi Teşup'tan daha iyi bir seçim olacaktır. O sadece yontulmamışın biriydi. Oysa onların desteklediği bir kurunta içte güçlü ancak dışta bağımlı biri olur. Böyle bir şeye fırsat tanımamalıyız. Valvasiti bu durum karşısında duyduğu endişeyi bastırmak için onaylarcasına başını hızlı hızlı salladı. Neredeyse ant içercesine, evet tanımamalıyız dedi ve bunu başaracağız da. Benteşina'ya bilgi vereceğim, ona güvenebiliriz. Yanında o varken baba Aha İddina ile konuşma fırsatı bulamaz kurunta. Abamuva ayağa kalktı. Bekle biraz, gözetime bugünden başlaması için hemen adamlarından birini gönderiyorum. Döndüğünde Valvasiti arkasına yaslanmıştı. Abamuva'nın yüzüne bakmadan şöyle dedi. Gün boyunca canımı sıkan bir konu daha vardı. Nerik Kaili. Magaldo ile şiddetli bir kavgaya tutuşmuştu. Bundan sadece benim haberim var. Ancak diplomatik yeteneklerini kanıtlamaya ne çok istediğini herkes biliyor. Sanırım Hattuşili ona görev vermemekle haklıydı. Kendine hakim olamıyor. Belki de bir insanı öldürebilecek kadar. Şimdiye dek aleyhine kesin bir kanıt bulamadım ancak onu tamamen göz ardı da edemedim. Cinayet nedeni çok çocukça, diğerlerinin nedenleri çok daha önemli. Ağzındaki havayı dudaklarının arasından üfledi. Demek istiyorum ki onu artık listeden silebiliriz. Yani artık kutlamalar sırasında katil olarak açıklayabileceğim kişiler arasında kralın oğlunun da bulunduğundan endişe etmemeliyim. Birasını içti ve rahatlamış bir şekilde kupasını masaya koydu. Tam tersi dedi Abamuva, bu umudunu kırmak zorundayım. Ben de Kurunta'yı baş zanlı olarak görüyorum ama artık haberimiz olmadan tek bir adım bile atamaz. Bunu hallettik. Ancak tüm dikkatimizi ona odaklamak gibi bir hataya düşmemeliyiz. Buraya gelirken küçük kardeşinle karşılaştım. Nerik Kaili onun Mayriye ile konuşmasını engellediği için sinirden titriyordu. Valvasiti güldü. Biliyorum. En büyük hayali elçi olmak. Bunun için de durmadan yabancı dillere çalışıyor. Özellikle de Mısır diline. Bu sabah onu zamanda bulabilseydi Mayriya ile ilgilenme görevini tuttuya değil ona verecektim. Sanırım ilgisi başka bir yerdeydi. Malum genç kızla besbelli. Şimdi de bu fırsatı kaçırdığı için sinirleniyor olmalı. Hayır öyle değil. Tuttu kısa bir süre için görevini ona devretme fırsatı yaratmış. Ne? Valvasiti ayağa fırladı. Bunlar... Abamuva onu sakinleştirmek için elini omzuna koydu. O kadar da kötü bir şey değildi. Kılıç yutanlar çıktığında yaptılar bunu. Yine de diye ısrar etti Valvasiti kafalarına göre görev dağılımını değiştirmek. Öfkeyle başını salladı. Sanki sen her zaman kesin talimatlara uydun ve böyle fırsatları göz ardı ettin. Hırsın ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Baş yazıcı duraksadı. Arkadaşı haklıydı. Bu göreve sadece çalışkanlığı ve disipliniyle gelmemişti. Gerekseydi Adduva'nın yaptığını o da yapardı. İçinde yükselen öfke biraz da Adduva'nın büyük biraderinden destek beklemeden bu işe girişmiş olmasından kaynaklanıyordu. Ancak bu utanç verici tutumu kendine saklamayı tercih etti. Peki tamam neler oldu? Adduva Mayriya ile iki cümle bile konuşamadan Nerik Kaili onu kovaladı. Adduva Nerik Kaili'nin terbiyesiz tarzına öfkelenmişti. Abamuva öne eğildi ve sesini alçalttı. En önemlisi de şimdi geliyor. Kardeşin tüm bunların ona çok tuhaf geldiğini söyledi. Mısırlı'nın Nerik Kaili'ye gereğinden fazla kibar davrandığını, sanki bir iş çeviriyor gibi göründüklerini söyledi. Sonra sanki yarım kalmış bir konuşmayı sürdürmek için oradan ayrılmışlar. Mayriye o kadar sabırsız görünüyormuş ki amaçlarının büyük kral Hattuşili için bir mersiye düzmek olduğunu sanmıyorum. Büyük Kral Hattuşili'nin birinci hükümranlık yılının ikinci bahar ayının 6. günü. Milattan önce 1265 yılının Mayıs ayı. Kapı Yapısı Bayramı'nın ikinci günü. Öteki ceset henüz bulunmamıştı. Uyandığında Valvasiti'nin ağzında acı bir tat vardı ve kafası sanki gece iki misli büyümüştü. Başyazıcı kendine kızıyordu. Akşam biraz daha az ses sarıçsaydı, bayramın ikinci gününün sabahında neşesi daha yerinde olurdu. Lallupiyalı gençlerden farkı kalmamıştı. Ancak herhalde onları beş kupa bira bu kadar etkilemezdi. Niçin en büyük kupadan istemişti ki sanki kendi suçuydu? Keyifsiz bir şekilde yatağından kalktı ve kendi kendine bugün bayram için ikram edilecek ve akşam şölende verilecek şaraptan başka bir şey içmemeye söz verdi. Bir damla bira bile içmeyecekti. Tüm yabancı ülke temsilcilerinin katılacağı şöleni düşününce neşesi biraz yerine geldi. Gerindi, iki eliyle karnını ovaladı ve merdivenlerden aşağıya indi. Şafak sökmüştü bile. Ancak Hattuşa semaları batıdaki dağların zirvesine kadar bulutlarla kaplı olduğundan hava hala alacakaranlıktı. Valvasiti kapıya çıkıp yüzüne soğuk bir rüzgar vurduğunda hafifçe ürperdi. Tam da doğu yönden esiyordu rüzgar. Anlaşılan fırtına tanrıları anlayışlı davranmıştı. Böyle devam ederse rüzgar bulutları kısa zamanda kovardı. Bu bayram gününde yağmur hiç de iyi olmazdı. Nani merdivenin sağındaki odadan çıktı. İyi sabahlar efendim, banyonuzu hazırladım bile. Evin kahyası halden anlar bir şekilde güldü. Valvasiti'nin geç vakit ağır adımlarla eve geldiğini duymuştu. Sanırım buna ihtiyacınız var. Valvasiti anlayışlılığı için Nani'ye şükran duyuyordu. Ancak ondan hiçbir şeyin saklı kalmaması da canını sıkmıştı. Küçük kardeşinin onu bu halde görmemiş olmasını diledi. Adduva uyandı mı? Tiyatro gösterisinin provasına gitti. Öyle heyecanlıydı ki sanki gösteri bugünmüş gibi. Acaba, Valvasiti sorusunu tamamlayamadı. Sesi kısılır gibi olmuştu. Dün akşam eve geldiğinizde o derin uykudaydı. Valvasiti bu kadar saydam olduğunu bilmiyordu. Puduhepa, Kraliyet Sarayı'nın konut olarak ayrılan kısmındaki salonun daracık penceresinden düşünceli bir şekilde dışarıya bakıyordu. Bir yandan da güneş motifli kolyesinin ipini öylesine çekiştiriyordu ki boynu acımaya başlamıştı. ''Çok tedirginim'' dedi Halpaziti'ye. İştar rahibi karşısındaki sedirde oturuyordu. Elinde yazılarla kaplı bir kil tablet tutuyordu. ''Gördüğünüz rüya tedirgin olmanızı gerektirmiyor majesteleri'' diye yanıtladı rahip. Ancak Puduhepa küçük bir el hareketiyle susturdu onu. ''Belki daha fazla çaba harcamalıyım.'' Boynundaki kolyeyi bıraktı ve Halpaziti'nin yanına oturdu. ''Gördüğüm rüya Lelvani'nin bir işareti değil mi? Hattuşili'nin tahta çıkışı bir yılın doldurmadan krala uzun ve sağlıklı bir yaşam bahşetmesi için toprağın karanlıklarında oturan Tanrıçaya dua edebilirim. Hemen bugün adak metnini hazırlayın. Tanrıçaya her yıl ayların ve yılların karşılığında altın ve gümüş, ayrıca büyükbaş hayvan ve evler adıyorum.'' Halpaziti başını eğdi. ''Tablet akşama elinizde olur. Lelvani'nin koruması altına sığınmak çok akıllıca kraliçem. Ama gördüğünüz rüyanın kötü bir anlamı olmadığından eminim.'' ''Ama babam öldü.'' Puduhepa tekrar ayağa kalktı ve sinirli bir şekilde gidip gelmeye başladı. Halpaziti başını salladı. ''Kazdığı kuyunun büyük babanın zamanında kalma olduğunu söylemediniz mi?'' ''Doğru, babam onu tekrar ortaya çıkardı ve içinden su çekti. İşte su berrak değil miydi?'' ''Evet, çok berrak ve serindi. Sonra babam anlayamadığım bir şey söyledi. Onun için üzüntü duyuyorum. Abba da bunu düşündürücü buldu.'' ''Rüya yorumcunuzu takdir ettiğimi biliyorsunuz majesteleri. Ancak bazen olmadık yerde şer alametleri görme eğiliminde.'' ''Seni bunun için çağırdım ya zaten Halpaziti. Bana göre belirleyici olan su. Su da temiz, iyi suydu demediniz mi?'' Kraliçe başıyla onayladı. Rahip mutluluk içinde gülümsedi. ''O zaman endişe duymanız için hiçbir neden yok majesteleri. Aileniz yaşayacak ve gelişecek, su içecek ve ekmek yiyecek.'' Sonra Valvasiti geldi ve kehanet taşlarını dizdi. Puduhepa kilden yapılmış kule şeklindeki küçük tütsülüye doğru yürüdü. ''Bunun hiçbir anlamı yok. Sen ak diken, ilkbaharda allara bürünürsün, güzün aklara, sığır.'' Şarkının geri kalan kısmı Sphinx'li kapının önünde beyazlara bürünmüş, yamaçta prova yapan koro üyelerini kahkahalar arasında boğuldu. Arka sırada duran üç adam renkleri karıştırdığı için gülmekten yerlere yatıyorlardı. Karşı tarafta iyileştirme tanrıçasının korosunda bulunan genç kadın ve kızlar, rollerinin gerektirdiği ağırbaşlılığı korumaya çalışıyorlardı. Ancak bu onların gülme isteğini daha da kamçılıyordu. Dinsel ayinlere vakıf bir adamı canlandıran ve arkalarında yukarıdaki kapıda sıralarını bekleyen 20'li yaşların sonunda narin yapılı adam Kunni'de gülmekten karnını tutuyordu. Oyunun bitimine doğru yer alan yakarış ayininin ciddiyetinden eser kalmamıştı. Sadece Adduva bu gülüşmelerin nedenini anlamakta gecikmişti. Kendi solo rolünü oynamış ve her şey yolunda gittiği için rahatlamıştı. Erkekler korosunda ise hiç düşünmeden söylemişti metni çünkü yıllardan beri ezbere biliyordu. Aklı kadınlar korosunda önde duran kehribar renkli dalgalı saçlı kızdaydı. Prova boyunca Malay'ı uzaktan görmüş ancak tek bir söz edememişti. Ona uzaktan el salladığında da Mala soğuk davranmıştı. Oyundan sonra onunla konuşmak için mutlaka fırsat kollamalıydı. Bu böyle olmaz, kesin şımarıklı. Kella olup bitenleri hiç de komik bulmuyordu. Son sahne için elinde tuttuğu meşaleyi öfkeyle yere fırlattı ve koronun yanına gitmek için bir cin gibi zıplayarak yamaca tırmandı. Böyle şeylerle eğlenilmez. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sanki hayatınızda hiç akliken görmediniz. Baş rahibin sesi adeta titremeye başlamıştı. Üç adam utanç içinde başlarını öne eğerek koro üyelerinin arkasına gizlenmeye çabaladılar. Rahibin son cümlesi Adduva'ya yıldırım gibi çarpmıştı. Birden kendine geldi. Hatayı yapan o üç adam daha önce de dikkatini çekmişti. Hep diğerlerinden uzak duruyor ve ellerindeki metinden başka tek söz etmiyorlardı. Maskelerini takmadan önce bir an için yüzlerini görebilmişti. Adduva onları daha önce hiç görmediğinden emindi. Erkekler korosunun daha ilk şarkısında sanki farklı bir aksan işitmiş ancak bunu pek önemsememişti. Zaten gözü maladan başkasını görmüyordu. Tabii ya, başka türlü olamaz. Adamlar ak diken çiçeklerinin ak, meyvelerinin ise al olduğunu mutlaka biliyor olmalıydı. Ancak sanki ne söylediklerinin farkında değillerdi. Bunlar Hititli değildi. Adduva yüksek sesle ve şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Tahmin ettiği gibi kella hızlı bir el hareketiyle gitmesini işaret etti. Sessizlik, git bir yudum su iç, şarkının bu bölümünü zaten sonra tekrarlayacağız. Genç yazıcı sesli bir şekilde öksürmeyi sürdürerek koştu, yamaca tırmandı. Surların önündeki düzlükte duran Kunni'ye sırıttı ve kapıdan geçerek kente girdi. Pelerininin cebinden ahşap bir tablet ve ucu sivriltilmiş bir çubuk çıkardı. Öksürme krizinden eser kalmamıştı. Aceleyle içi bal mumuyla kaplı tableti açtı ve yazı işaretleri koymaya başladı. Koroda üç yabancı var, Turiralılar olabilir. Tableti kapattı ve kapının biraz aşağısında bulunan gözetleme kulesinin önündeki mızraklıya verdi. Var gücünle koş ve bunu kardeşim Valvaziti'ye ver. Şu an kralın huzurunda olmalı. Adam başıyla onaylayıp yokuş aşağı koşmaya başladı. Adduva kapıya doğru bir adım attı ve çalılığın yanında duvara yaslandı. Hala nefes nefeseydi. Gönderdiği ulağın tableti kale kapısındaki bir altın mızraklıya teslim ettiğini görünce rahatladı. O da birazdan tableti sarayın öndeki muhafızlara devredecekti. Kısa bir süre içinde de kabul salonundaki Valvaziti'nin elinde olurdu. Yazıcı heyecanından koyu renk saçlarına ilk aklar düşmüş olan güçlü adamı fark etmedi bile. Adam Adduva'nın geldiğini görünce aceleyle çalılıkların arkasına saklanmıştı. Bir süre hareket etmedi sonra kötü sırıttı, derin bir nefes aldı. Elinde tuttuğu bir ipi kaldırarak Adduva'nın arkasına geçmek istedi. Ancak tam o sırada genç yazıcı duvardan indi ve hayatından memnun bir şekilde provasına döndü. Adam yüzünde öfkeli bir ifadeyle kollarını indirdi. Sen ak diken ilkbaharda aklara bürünürsün, güzün allara diye metnin doğru şekli işitildi.